Ayrım 10, sayfa 121. Panteizm. Her şey anlamına gelen, Yunanca pan ve tanrı anlamına gelen teos kelimesinden türeyen panteizm, Türkçe sözlüklerde daha çok tüm tanrıcılık, kamu tanrıcılık gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak kısaca her şey tanrıdır şeklinde ifade edebileceğimiz panteizm, deizmde yer alan tanrının aşkınlığını ortadan kaldırıp, onu evrene içkinleştiren, evrenle özdeşleştiren, var olan her şeyin Tanrı'nın farklı biçimlerde tezahürü olduğunu savunan, bu yönüyle Tanrı'yı var olan her şeyle ayrılmaz bir bütünlük ya da birlik olarak gören, yarı mistik, yarı felsefi bir düşünce sistemidir. Mahiyet olarak daha eski bir geçmişe sahip olmasına rağmen terim, ilk defa John Toland tarafından 1705 yılında kullanılmıştır. Her ne kadar John Scotus, Erugena, Bruno gibi filozoflar panteist tanrı tasavvuruna sahip olsalar da düşünce tarihinde panteizmle özdeşleşen kişi Spinoza'dır. Onun var olmak için başka nedene ihtiyaç duymayan, kendi başına var olan anlamında kullanmış olduğu cevher kavramı panteizminin temelini oluşturur. Ona göre Tanrı, sonsuz sıfatlara sahip bir cevherdir. Fakat sıfatların kendisi cevher değildir. Çünkü cevher olması halinde, tanımda geçtiği gibi, onların da var olmak için başka bir nedene ihtiyaç duymaması gerekir. O halde, Tanrı'dan başka cevher yoktur. Tabiat, kendi başına cevher olmadığı gibi, var olan cevherlerin toplamından meydana gelen bir yapı da değildir. O, tek ve bölünmez cevher olan Tanrı'nın sıfatlarının açılımıdır. Tanrısal doğanın zorunluluğu ile meydana gelir. Mutlak belirlenimin olduğu evrenin tanrısal zorunlulukla meydana gelmemesi halinde rastlantı sonucu ortaya çıkmış olduğu kabul edilecektir. Çünkü böyle bir yaklaşımda evrenin var olmama tercihini de kapsayan iradenin sonucu meydana gelmiş olacağı ortaya çıkar. Spinoza açısından böyle bir düşünce son derece anlamsızdır. Zira genellikle Tanrı'nın iradesinin ezeli, ebedi olduğu ve hiçbir zaman kayıtsız kalmadığı kabul edilmiştir. Sırf buradan hareketle bile varoluşun tanrısal doğanın zorunlu etkisiyle meydana geldiği ortadadır. Buna göre panteizmde Tanrı ilk olarak klasik teizmde olduğu gibi yaratıcı bir varlık değildir. Daha çok südur teorisine benzer şekilde üretken bir varlık konumundadır. Öyle ki o, karşı konulamaz üretim gücünden başka bir şey değildir. Tıpkı üçgenin iç açıları toplamının 180 dereceyi gerektirdiği gibi her şey onun tabiatından zorunlu olarak çıkar. Dolayısıyla Spinoza'ya göre evrendeki şeylerin doğaları zorunludur ve onlar bu zorunluluğu kendi kendilerinden değil, zorunlu olarak çıktıkları Tanrı'nın doğasından alırlar. Bu nedenle Tanrı, teizmde yer aldığı gibi yaratma sıfatına sahip değildir. Çünkü yaratan, yaratılan ayrımı olmayınca, teizmde olduğu gibi ikincinin birinciye bağımlı olduğu yaratma söz konusu olmaz. Zira her şeyin Tanrı olduğu düşüncesinde varlığı için Tanrı'ya muhtaç bir şey de olmayacaktır. Bu durumda öncelik-sonralık ilişkisi ortadan kalkacak, klasik teist düşüncede olduğu şekliyle sonlu olan var olmak için ezeli olana ihtiyaç duymayacaktır. Diğer yandan Tanrı-evren özdeşliği ve zorunlu yaratma düşüncesi aynı zamanda tanrısal iradeyi de ortadan kaldırmaktadır. Çünkü varoluşu, rastlantı eseri veya alternatif seçenekleri de içeren tercihin değil, tanrısal doğanın zorunlu sonucu olarak görmek, onun iradesi ve bu iradenin özgürce gerçekleşip gerçekleşmediği sorununu ortaya çıkarır. Zira varoluş, Tanrı'dan zorunlu olarak meydana geliyorsa, şu an var olduğu tarz ve durumdan farklı olamayacağından, Tanrı için yaratma ve yaratmama anlamında irade ve özgürlükten bahsedilemez. Yani dileseydi yaratmazdı imkanı panteizm açısından Tanrı'ya açık değildir. Çünkü böyle bir durum onun tabiatında değişiklik gerektirir. Bu, Tanrı'nın doğasıyla yakından ilişkilidir. Spinoza'ya göre varoluşun meydana gelmeme, yani şu an var olan evrenin var olmama imkanı, onun doğasında değişiklik gerektirir ki Tanrı'nın doğası değişmez. Bu nedenle yaratma veya yaratmama durumunu ifade edecek irade ve özgürlüğü yoktur. Var olan her şeyin şu ya da bu şekilde olması tanrısal tabiatın zorunluluğuyla gerektirilmiştir. Spinoza, irade ve özgürlüğün olmadığı varlığın mükemmel olamayacağının farkında olduğu için bu durumu, özgürlüğün tanımını değiştirip insan ve Tanrı iradesinin farklı olduğunu ortaya koyarak çözmeye çalışır. Ona göre bir eylemin özgürce gerçekleştiğini söylemek, eylemi yapan failin harici engelleme olmaksızın sırf kendi doğasının zorunluluğuyla gerçekleştiğini söylemek demektir. Buna karşın zorunlu zorlama ise kendi doğasının dışında harici bir nedenle gerektirilmiş olan şeydir. O halde kendi doğasının kanunlarıyla eylemde bulunduğundan, eylemlerini gerçekleştirme esnasında ona doğasının mükemmelliğinden başka bir şey etkide bulunamaz. Dolayısıyla kendi özgürlük tanımı açısından konuyu ele aldığımızda Tanrı, kendi doğasının zorunluluğu ile eylemde bulunduğundan, eylemlerini özgürce meydana getirmektedir. Spinoza, sırf kendi tabiatının zorunluluğu ile eylemde bulunan faile özgür, başka bir etken tarafından belirli bir tarzda varlığı ve eylemi tayin edilmiş şeye de zorunlu der. Buna göre özgürlük yalnız Tanrı için söz konusu olmaktadır. Tabiatta olan her şey Tanrı tarafından tayin edilmiştir. Diğer yandan Spinoza'ya göre Tanrı'nın iradesiyle insan iradesinin isim benzerliği dışında bir ilgisi yoktur. Her ikisi arasındaki temel fark, Tanrı'ya atfedilen özgür irade konusundaki bakış açısından kaynaklanmaktadır. Teizmde, yaratıcı fail olarak Tanrı, özgür iradesiyle her şeyi meydana getirebilmektedir. Oysa Spinoza açısından Tanrı'nın gücü sonsuz olanaklara sahip yüce bir irade değil, karşı konulmaz üretim yetisidir. Tanrı, her şeyin içinde bulunduğu yaşamın kendisidir. Onun ya da doğanın hiçbir amacı yoktur. Tanrı, arzuları, istekleri, kişiliği olan bir varlık olmayıp, kendi doğasının zorunluluğuyla eylemde bulunur, üretir. Bu durumda Tanrı'nın özgür olmasının anlamı, hiçbir gücün onu dışarıdan başka türlü davranmaya zorlayamayacak olmasıdır. Kaldı ki zaten onun dışında onu etkileyebilecek bir şey de yoktur. Buna karşın Tanrı'nın özgürlüğü keyfilik olarak da değerlendirilemez. O, kendi yasalarının zorunluluğu ile hareket eden bir varlıktır. İrade olmayınca, Tanrı'nın eylemleri için gayeliğin olmadığı ortaya çıkmaktadır. Burada, Spinoza açısından Tanrı'nın eylemleri için gayenin düşünülmesinin nedeni, insanın kendi eylemlerini bir gaye üzerinde gerçekleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Evrende olan her şeyin kendisi için yaratıldığını düşünen insan, Tanrı'ya şükür anlamında ibadet edilmesini zorunlu görür. O, görmekte gözün, beslenme konusunda bitkiler ve hayvanların, aydınlatmada güneşin ve diğer bütün şeylerin kendi yaşamını rahatlatmak, kolaylaştırmak ve kendilerini bu hayatta mutlu etmek için olduğunu varsayar. Bunun nedenini insanın Tanrı'nın düşünce tarzı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadan kendi düşünce tarzı ve zihni muhakemesinden hareketle tanrısal eylemlerin nedenini aramasıdır. Burada yapılan şey, beşeri fail olan insanın tanrısal eylemler konusunda kendi doğasından hareketle hüküm vermesidir. Refah ve mutluluğunu sağlayan şeylerin kendisi için yaratıldığını düşünmekle birlikte insan, fırtına, sel, deprem gibi kendi hizmetleri için olmayan şeyleri görünce, bu kez olayların Tanrı'ya kötü davranmalarının, tapınmalarını ihmal etmelerinin sonucu olduğunu sanır. Böyle bir yaklaşım, Spinoza'ya göre ön yargılı hükümden kaynaklanmaktadır. Şayet Tanrı'nın meydana getirdiği şeyler bir gayeye yönelikse, Tanrı'nın meydana getirmiş olduğu sonraki şeylerin en yetkini, en sonda meydana getirilmiş olacaktır. Bu nedenle gayelik, ilk an için Tanrı'yı yetkinlikten uzaklaştırmaktadır. Çünkü tanrısal eylemleri gerçekleştirmekte onun bir gayeye yönelik eğilim duyarak edimde bulunduğu kabul edilirse, buradan onun eğilim duyduğu ve arzu ettiği bir şeyde yoksun olduğu ortaya çıkar. Halbuki Tanrı, bütün yoksunluklardan uzak en mükemmel varlıktır. Spinoza'nın görüşleri temelinde yer verdiğimiz panteizm düşüncesi birçok yönden eleştirilmiştir. 1. Panteizm, klasik teizmde yer alan ve ilahi dinlerin temel öğretilerinden olan yaratma teolojisini zorunlu varoluşa indirgeyerek açıklamakta, Tanrı'nın irade ve özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. 2. Tanrı evren özdeşliği, Tanrı'nın zat olarak tasavvur edilmesini ve ilahi dinlerde önemli yeri olan dini tecrübeyi anlamsızlaştırmaktadır. Zira zat olmayan varlığa nasıl ibadet ve dua edilecektir? Bu nedenle panteist düşüncede ilahi dinlerde olduğu gibi şekli, zamanı, mekanı belirli olan ibadetlerin yerini salt Tanrı sevgisi almaktadır. Kaldı ki her şeyin Tanrı'nın tezahürü olduğu evrende her şeyde tanrısallık olacağından ayrı bir varlığa saygı duymak da anlamını yitirecektir. Hatta her şeyin Tanrı ile özdeş olduğu alemde ayrı bir varlık da olmayacaktır. 3. Panteizmde sonlu ile sonsuz arasındaki ilişki sorunlu hale gelmektedir. Örneğin her şey sonsuzun bir tezahürü ise nasıl olur da sonsuzun bir tezahürü olan ben sonlu olabilirim? 4. Panteizm Ernst Haeckel'in deyimiyle ateizmin daha yumuşatılmış halidir. Çünkü alem ve Tanrı ikiliğini ortadan kaldırdığımızda varoluş bir yönüyle kendiliğinden gerçekleşmiş olacak, var edene ihtiyaç kalmayacaktır. Ayrıca Tanrı'yı tamamen aşkın aleminden indirip evrende yok ettiğimizde sonraki aşamada evrenden de yok edilecektir. Sonuç olarak Tanrı yine panteizm düşüncesinde olduğu gibi tamamen evrene içkin ele almak ne de deizm düşüncesinde olduğu gibi bu alemin ötesine tamamen bilinmeze sürüklemek doğrudur. Zira Spinoza'nın yaptığı gibi Tanrı-evren-insan ilişkisinde Tanrı'yı evrene içkin kılarsanız onun doğasının, onu doğanın ve tarihin içerisinde eritip yok edersiniz. Şayet deizm düşüncesindeki şekliyle Tanrı'yı evreni yarattıktan sonra tamamen metafizik alana hapseder, var olanlarla ilişkisini keserseniz, bu ilişkisizlik neticesinde bir zaman sonra yine onu yok edersiniz. Panteizm ve vahdet-i vücut karşılaştırması. İslam düşüncesinde, özellikle batılı filozoflar tarafından İbnül Arabi, Muhammed İkmal gibi düşünürlerin panteist olduğu söylense de. Spinoza düşüncesinde olduğu gibi bir panteizmden bahsetmek mümkün değildir. Bu durum biraz da vahdet-i vücut düşüncesiyle panteizmin karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Vahdet-i vücut, Tanrı'dan başka bir şeyin mevcut olmadığı düşüncesi temelinde bütün varlığı onun isim ve sıfatlarının tezahürü olarak gören, gerçek varlık karşısında diğer şeylerin ezeli ve ebedi olarak yok olduğunu savunan tasavvufi bir yorumdur. Var olan her şeyi mutlak varlığın zatının değil, isim ve sıfatlarının tecellisi olarak gören bu yaklaşım birçok açıdan panteizmden ayrılır. 1. Vahdet-i vücut düşüncesinde Tanrı-evren özdeşliği fiziki evren anlamında değildir. Buradaki özdeşlik, varlıkların yaratılmadan önceki halleriyle Tanrı'nın ilminde olması anlamındadır. Yani ayağını sabitedeki haliyle özdeştir. Oysa panteizm düşüncesinde evren, fiziki haliyle de Tanrı ile özdeş görülür. 2. Panteizmde Tanrı-evren özdeşliği her alanda söz konusuyken, vahdet-i vücut düşüncesinde Tanrı zati yönüyle aşkın, sıfat ve isimleri açısından içkin kabul edilir. Dolayısıyla varlık, panteizmden farklı olarak zatının değil, sıfatlarının tecellisidir. Tanrı, zat itibariyle tenzih, sıfatlarıyla teşbih edilir. Panteizm ise, Tanrı panteizmde ise, Tanrı hem zat, hem sıfat ve isimleriyle evrene içkindir. 3. Vahdet-i vücut yaklaşımının temel bilgi kaynağı, İslam düşüncesinin de kaynağı olan ayet, hadis ve sünnettir. Dini tecrübe ve keşfe dayanan düşünce sistemidir. Panteizm ise yarı felsefi bir yaklaşım olup mantıki determinizme dayanmaktadır. Dolayısıyla birincisinde asıl olan zevk ve mükaşefe iken ikincisinde akıldır. 4. Panteizm, Tanrı'nın sonsuz sıfatlarının olduğunu söylemekle birlikte yalnızca yer kaplama ve düşünme sıfatının bilinebileceğini kabul ederken, vahdet-i vücut yaklaşımında klasik İslam düşüncesinde kabul edilen tüm sıfatlara sahip olduğu, bunların Kur'an ve sünnette geçtiği şekliyle bilinebileceği kabul edilir. 5. Panteizmde yaratan, yaratılan ayrımı söz konusu değildir. Tanrı varlıklarla aynı kabul edildiğinden ittihat ve hulul vardır. Oysa vahdet-i vücut düşüncesinde ittihat ve hulul yoktur. 6. Vahdet-i vücutta eşyanın bizatihi kendisi Tanrı değildir. Tanrı-varlık ilişkisi bir şeyin gölgesiyle olan ilişkisi gibi düşünülür. Nasıl ki bir şeyin gölgesi var olmasına rağmen gölgenin varlığı o şeye bağlıdır ve o olmazsa gölge olmaz, aynı şekilde her şey varoluş açısından Tanrı'ya bağlıdır. O, olmadan onlar da olmaz. Buna karşın nasıl ki gölgenin hakiki bir karşılığı yoktur, bunun gibi Tanrı dışında hiçbir şeyin hakikati yoktur. 7. Panteizmde varoluş zorunlu bir şekilde sudur biçiminde izah edilirken, vahdet-i vücut düşüncesinde yaratma söz konusudur. Bu anlamda panteizmden farklı olarak ikincisinde Tanrı'nın irade ve yaratması vardır. 8. Panteizmde Tanrı zat olarak kabul edilmediğinden ibadetin, duanın ve ahiret hayatına inancın yeri yoktur. Ancak vahdet-i vücut düşüncesi tasavvufi bir sistem olduğundan onda ibadet çok önemli bir yer tutar. Ahiret ise inanç esaslarından biri olarak görülür. Panenteizm. Deizm düşüncesinde Tanrı'nın mükemmelliği adına tamamen aşkın alana hapsedilmesine karşılık, panteizm düşüncesinde Tanrı her şeydir denilerek tamamen evrenle özdeşleştirilmişti. Panenteizmde ise her ikisinden farklı olarak bir yönüyle aşkın, diğer yönüyle içkin olan çift kutuplu uluhiyet anlayışı oluşturulmuştur. Bunun en önemli nedeni, deizmin Tanrı'yı aşkınlaştırarak evren ve içindekilerle ilişkisini kesmesinin ve panteizmin onu evrende eritip tamamen zatını yok etmesinin ortaya çıkarmış olduğu sorunları çözmektir. Her şey anlamına gelen pan, içinde anlamına gelen en ve Tanrı anlamına gelen teos kelimelerinin birleşmesiyle oluşan panenteizm, deizmde yer alan Tanrı'nın salt aşkınlığını ve panteizmde yer alan bütünüyle içkin olduğu düşüncesini bir tür indirgemecilik olduğu gerekçesiyle reddeden, Tanrı'yı hem değişen hem değişmeyen, hem zamanın içinde hem dışında, hem sınırlı hem sınırsız olduğu, dolayısıyla soyut ve mutlak yönüyle aşkın, somut, göreli ve değişen yönüyle içkin olduğunu savunan çift kutuplu bir uluhiyet anlayışıdır. Buna göre her şey Tanrı'dadır düşüncesinde, tanrısal bir cevher olarak varlığın evreni ihata ettiği, evrenin de bu varlıkta içkin olduğu kabul edilir. Ancak her şeyin Tanrı'da olması, onların bütünüyle Tanrı'yı oluşturduğu anlamına gelmez. Bu durum, panenteizm düşüncesinde Tanrı-alem özdeşliğinin olmadığını gösterir. Yani Tanrı, aleme aşkın olmakla birlikte, onu tüm varlığıyla ihata eden, ona içkin, fakat onu aşan yönü de olan bir varlıktır. Evren, Tanrı'dan ayrı olmakla birlikte, onun dışında bir varlık da değildir. Buna göre, panenteizmde her şey Tanrı'dır düşüncesinin yerini, her şey Tanrı'dadır, Tanrı'dandır fakat Tanrı değildir görüşü almaktadır. Bu anlamda panenteizm aslında deizm ile panteizm arasında yer alan bir Tanrı tasavvurudur. Terim, kavram olarak ilk defa 19. yüzyıl düşünürü Alman Karl Kraus tarafından kullanılmış olsa da, bugün panenteizm denilince akla süreççi filozoflar Alfred North Whitehead, Charles Hartshorne, Cobb, Griffin gibi düşünürler gelmektedir. Whitehead'e göre Tanrı'nın asli ve oluşan olmak üzere iki tabiatı vardır. Asli tabiatıyla o, mutlak, aşkın, ezeli, değişmeyen, soyut, sonsuz, evreni yaratan varlıktır. Bu yönüyle evrendeki düzenin teminatıdır. Varoluşun nasıl meydana geldiği, asli tabiatı temel alınarak cevaplandırılabilir. Tanrı bu yönüyle evrendeki hareketleri başlatmış olup, onun kavramsal idrakine sahiptir. Fakat sadece bu yönüyle kalsaydı, öncesiz, özgür ve yetkin olacak, ancak varoluşa katılamayacaktı. Bu nedenle değişme ve oluşma sürecinin içerisinde yer alan oluşan tabiatı da vardır. Oluşan yönüyle o, zamanın içerisinde olan, değişen, somut, sonsuzca sürüp giden, süreç içerisinde olan, bu anlamda geleneksel teizmin yaratıcı özelliğinden farklı olarak dünyayı yaratmaktan ziyade koruyan bir varlıktır. Var olan her şeyle ilişkisi bu yönüyledir. Her şeyi hisseden olarak bizden etkilenir, bizimle üzülür, acı çeker, bizimle zevk duyar. Benzer şekilde Hartshorne'da Tanrı'nın soyut ve somut olmak üzere iki yönünün olduğunu ifade eder. Buna göre Whitehead düşüncesinde yer alan asli yön Hartshorne'un soyut, oluşan tabiatı da somut yönünü ifade eder. Whitehead'in Tanrı'yı oluşan tabiatıyla içkinleştirmesi, geleneksel Hristiyan düşüncesinde tasavvur edilen kral Tanrı anlayışına tepkidir. Bu yönüyle süreç felsefesi daha çok Batı Hristiyan düşüncesinde gelişen Orta Çağ Tanrı tasavvurunun tek yönlü uluhiyet anlayışına karşı değişimlerin ötesinde değişmeyen mutlak soyut varlığı tek biçimlikten uzaklaştırmak için değişime konu olan izafi, somut, aynı zamanda sınırlı olan yönüyle de ele alır. Onlar açısından bunun en önemli nedeni, Hristiyan düşüncesinde Tanrı'nın yönetici Sezar gibi tasavvur edilip despot bir kral gibi sunulmasıdır. Yapılan şey, sevgi ve şefkatle eylemde bulunan Tanrı'yı Kral Sezar'a atfedilen sıfatlardan uzaklaştırmaktır. Bu nedenle özellikle oluşan tabiatıyla Tanrı, zamanın içerisinde acı çeken, üzülen, ıstırap ve zevk duyan varlık olarak tasavvur edilir. Aslında panenteizm, Batı Hristiyan düşüncesinde yer alan baba-oğul anlayışının bir yansıması olarak görülebilir. Çünkü bu teolojide baba, tam da süreç filozoflarının ifade ettiği asli ve soyut yönü oluşturmakta, tüm değişimlerin ötesinde aşkın alanda yer almaktadır. Mutlak, aşkın, ezeli, değişmeyen, soyut, sonsuz, evreni yaratan varlıktır. Buna karşın oğul, zamanın, değişimin, sürecin içerisinde acı ve ıstırap duyan, zaman zaman bizimle zevk alan, birlikte olan varlıktır. İslam düşünce geleneğinde İbnül Arabi, Mevlana ve Muhammed İkbal gibi düşünürlerin panenteist tanrı tasavvuruna sahip olduğu belirtilir. Özellikle Arabi'nin Rab ve ilah arasında yapmış olduğu ayrım, çift kutuplu uluhiyet anlayışını yansıtmaktadır. Ona göre Tanrı, Rab yönüyle sabit, değişmeyen, her şeyden münezzeh, ilah yönüyle görünenin görünümlerine bağlı olarak isimlerle çoğalan, her an bir iş üzerinde olandır. Rab için sübut vardır, ilah ise isim ve sıfatlar ile değişmektedir. O, her an bir şendedir ayeti gereğince daima halden hale girmektedir. Bil ki alem, Allah'tan başka olan şeylerin toplamından ibarettir ve mevcut olsun olmasın, mümkünlerden başka bir şey değildir. Arabi, Tanrı'yı salt aşkınlaştıranın onu aşkınlıkla sınırlamış olacağını, keza salt içkinleştirenin de içkinlikle sınırlamış olacağını söyler. Oysa mükemmel olan içkinlikle aşkınlığı, aşkınlıkla içkinliği aşan varlıktır. O, eşyanın aynı olduğu gibi kendi nefsinin de aynıdır. Fakat Allah zatı itibariyle alemden ganidir. Ona göre Tanrı herhangi bir kayıtla sınırlandırılamaz. Böyle bir durum çok tanrıcılık olur. Yapılması gereken şey onu hem tenzih hem teşbih etmektir. Böyle bir tasavvur Tanrı'yı bütün sınırlamalardan kurtarır. Zira küllilikten yoksun olan varlığın Tanrı olması düşünülemez. Bu durumda küllilik onun aşkın ve içkin iki veçhesiyle mümkündür. Çünkü salt aşkın olarak tasavvur etmek de, salt içkin olarak tasavvur etmek de onu sınırlamak demektir. Öyleyse Tanrı zat itibariyle her şeyden münezzehtir. Fakat isim ve sıfatlarıyla içkindir. Bu durumda İbnül Arabi özelinde İslam tasavvufi düşüncesinde panenteizmden bazı motiflerin olduğu açıktır. Ancak bütünüyle Whitehead'de olduğu gibi süreç felsefesinin yer aldığını söylemek de haksızlık olur. Sayfa 130, ayrım sonu.